Ayrım 12. Mayıs çiçeğinden kontrgerillaya. Kız kardeşleri iyice büyümüştü. Kasabaları ise onlar serpildikçe, sanki küçüldükçe küçülmüştü. Elmanın iki yarısı gibiydiler. Birbirlerinden ayrılmaz bir bütündüler. Kararlarını verdiler. Ramon'un yanında yaz tatillerini geçirirken vuruldukları şehirde yaşamak, okumak ve çalışmak için ağabeylerinin yanına gitmeye karar verdiler. Öldüğünü bildiği halde yıllardır kayıp kocasının yolunu gözleyen anne, her ne kadar yuvasından ve pek çok sevdiği kasabasından ayrılmak istemese de evlatlarını yalnız bırakamazdı. Birkaç büyükbaş ve küçükbaş hayvanı satıp eşyaları da külüstü bir kamyonu yükledikten sonra kente doğru yola çıktılar. Sabah sabah korna sesiyle uyandı Ramon. Davetsiz misafirlerini büyük bir sevinç ve özlemle karşıladı. Kucak açtılar birbirlerine. Yıllar sonra tekrar aile oldular. Ramon'un bekar evinde hep birlikte kalamayacakları anlaşılınca şehrin kenar mahallesinde küçük bir bahçesi olan büyük ve eski bir müstakil eve taşındılar. Hasret kaldığı anasının yemeğine tekrar kavuştuğu için keyfi iyice yerine gelmişti Ramon'un. Her sene bir Güney Amerika ülkesini gezmeyi alışkanlık haline getirmişti Ramon. Hem var olmalarına sebep kültürlere saygısını sunuyor, hem de yoksulluğun ve varsılığın birinci elden tanığı oluyordu. Hareketinin de onayıyla Latin dünyasının devrimci örgütleriyle bağlantı sağlıyor, öncelikle hedef eylem birliği olsa da o şansını zorluyor, uluslararası bir örgütlenmenin hayata geçirilmesi için devrimci liderlerle görüşmelerde bulunuyordu. Sol görüşün yeni, etkin ve yetkin teorisyenlerinden biri olarak adı tüm kıtaya yayılmaya başlamıştı. Bugüne dek yayımladığı bildiriler özellikle akademik çevrelerde yankı getirmişti. Yazdıklarının yarattığı etkiyi gören Ramon, düşün hayatını resmeden bir dizi teori kitap yazmayı aklına koymuştu. Yıllar geçti ve o basamakları teker teker çıkarak üniversitede kürsü sahibi bir tarih profesörü oldu. Ünvanlar pek de umurunda değildi. Kendine verdiği sözleri yerine getirmek mutlulukların en güzeliydi. Kitapları artık peşi peşine raflardaki yerini almış, Ramon bir anda kendisini Amerikan tarihi dersi verirken bulmuştu. Öğrencileri kendisine büyülenmiş gibi bakarken o artık üniversite amfisinde değil, dağlardaydı. Mayflower, Mayıs çiçeği, isimsiz bir gemiydi Avrupa'dan kalkarken. Sağ salim ulaştırıcı ilk göçmenleri onlar için yeni bir kıta olan Amerika'ya adı ünlendi birden. Sonra tıka basa doldu gemiler, aş Avrupalıları taşıdı, durdu. İstenmeyen konuklar çoğaldıkça çoğaldı, ardı ardına kuruldu koloniler. Onlar çekirge sürüleri gibi ürediler ve tüketmeye başladılar. Kızılderililerin bereketli topraklarını. Doğa tahrip edildi. Kuzey çayırlarının ehlileşmeyen bizon sürüleri azaldıkça azaldı. Vahşetlerini yeni kıtaya taşıyanlar, kendilerine kucak açan ve barış çubuğunu ortak tüttürmek için kendilerini uzatan ev sahiplerini de katletmekten çekinmedi. Kızılderili atalarımız tabiata ve her türlü canlıya saygı duyarlardı. Konukseverlik konusunda ise adeta birbirleriyle yarışırlardı. Yabandılar ama insandılar. Kızılderili toplulukları dans ederek ayin yaparlardı. Soluk benizlilerin icraatları ise henüz bitmemişti. İsyanı körükleyen hayalet dansını yasakladılar. Hatta Kızılderili şefi oturan boğayı Totanka Iyotake yasağa uymadığı için katlettiler. Hayalet dansı. Kartal mesaj getirdi güneşin çocuklarına. Buffalo'nun dönüşü için ve güzel günler yakında. Sen bedenimi öldürebilirsin. Ruhuma lanet okuyabilirsin. Senin Tanrı'na inanmadığım için dualarım karşısında durma şansın yok. Sevgime karşı durma şansın yok. Onlar yasakladılar hayalet dansını. Fakat biz tekrar yaşayacağız. Hayalet dansına gelin Komançeler. Gelin kara ayaklar. Gelin Şoşoneler. Biz tekrar yaşayacağız. Gelin Arapaholar. Gelin Cherokee'ler, gelin Paiute'ler, gelin Sioux'lar, tekrar yaşayacağız. Kendilerine Amerikalı adını verenler, çalışmayıp yan gelip yatmak, kan ve can alıp emek sömürmek için insan tacirlerine görev verdiler. Zalim beyaz adamlar, kara kıta Afrika'nın siyah insanlarını zor kullanarak ve zincire vurarak Amerika'ya getirdi. Kızılderilileri yurtsuz bırakıp asimile edenler Afrikalıları da köle yaptılar. Güney ve Orta Amerika'da da durum farklı değildi. İspanyol ve Portekiz istilası birçok medeniyeti silip süpürdü. Aztekler, İnkalar, Mayalar, Olmekler, Zapotekler, Mixteklerin torunları köle haline getirildi. Kadınlarına tecavüz ettiler, melez bir ırk inşa ettiler. Önce altın, sonra toprak için katliama giriştiler. Misyonerlik faaliyetlerine hız verip baskı ve eziyetle yerli halkların dinlerini değiştirmelerini sağladılar. En nihayetinde koloniler birleşti ve çağımıza da damgasını vuran Korku İmparatorluğunu yani ABD'yi kurdu. Vatanlarımız, işbirliklerinde marifeti ve gayretiyle dünyayı hükmetmek isteyen imparatorunu arka bahçeleri haline getirildi. Direnmekten başka çare yoktu. Ya kulluk edecektik ya da isyan. Plantasyonlarda geberip bitmemek için ayaklanmayı seçtik. Düşman kararlıydı. Acımasız katilleri kontrgerillayı devreye soktular. Kukuletalı cinayet şebekelerinden farkı yoktu onların. Ku Klux Klan benzeri örgütlenmelerle başladılar ve istisnasız hepsi neonaziydi. Yaşam alanlarını CIA'nin desteğinde bulan kontralar sahiplerini asla utandırmadılar. Vahşete sınır tanımayıp ayak bastıkları yerlerde dehşet saçtılar. Ölüm mangaları dedik onlara. Oluk oluk kan akıttıklarını gördükten sonra Meksika, Kolombiya, Nikaragua inim inim indirdi tüm Latin Amerika. Brezilya devleti 1969 yılından sonra iç düşman adını uygun bulduğu kendi evlatlarını avlamaya başladı. Sistematik işkence oturdu Amazon'un kalbine. Ölümler, ölümler, ölümler. Sokak çocukları ileride bela olmasın, hobi adı altında zenginlerin insan öldürme merakı giderilsin diye kurban seçildiler. Varoşlarda, ara ve arka sokaklarda küpegündüz vuruldular. Latin Amerika'nın en küçük ülkesidir El Salvador. Çoğu köylü olan halkı, biri 1932 yılında, diğeri 1979'da iki ayrı darbe yaşadı. Juntalar 60 binden fazla insanı katletti, yaklaşık 1 milyon kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı. El Salvador'daki hemen hemen her şey 14 zengin ailenin tekelindedir. Ve onların hizmetindeki kontralar yüksek tabakaya ait bir mezbahada yüzlerce devrimcinin boynunu testereyle kestiler. Tek istekleri özgürlük olanlar koyun gibi boğazlandılar. Guatemala'da ölüm mangalı 4 yıl içerisinde 20 bin kişiyi katlettiler. Uruguay'da Tupamaro'lar korkunç bir şaka gibi özgürlük, libertad adı konulan cezaevine düştüler. İşte Uruguay'da bulunan yüksek güvenlikli bu cehennemde bilimsel yöntemler kullanılarak gerillaların siyasi kimlikleri yok edilmeye çalışıldı. Daha önce de Cezayir'de, İrlanda'da ve yeryüzünün birçok ülkesinde laboratuvara dönüştürülmüş cezaevleri ve siyasi esirler üstünde denenmişti her türden ilaç akıllarını kaçırsınlar diye. Arjantin'de 1976-1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminde de insan avı uygulamalarından mağdur olan birçok çocuk bulunuyordu. Yıllar sonra bu ülkede kirli savaş sonrasında çocuk yaşta iken gözaltına alınan, kaçırılan veya annesi gözaltındayken doğanlara tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Kızgınlığı suratından okunuyordu. Önündeki bardağa uzandı, içindeki suyu bir dikişte içti. Alnında biriken teri mendiliyle sildi. Herkes pür dikkat kesilmiş onu izliyordu. Salona suskunluk hakim olmuştu. Tazminatmış, sizden gelecek her şey gibi vereceğiniz para da batsın. Çocuklar analarının babalarının gözleri önünde kurban edilir, hamile kadınlar düşük yapar, kocalarını suçlamaları için kadınları eziyet edilir gibi ilkeleri olan bir program yarat, sonra pişkin pişkin mağdurlara para verip kurtul. Bak sen şu işe, yorumu dik, yorumu didaktik adamlar gibiysek var bir bildiğimiz. İnsanlık suçunu imza atanlar hesap vermeden yürekleri yangın yerine çeviren kin soğumaz, öfke ise kılıçtan keskin olması için bileylendikçe bileylenir. Öğrencilerin ayağa kalkıp Ramon'u alkışlamasıyla biterdi tüm dersler. Soruşturmalar ise birbiri ardına gelirdi. Gizli polis desen zaten yıllardır peşindeydi. Fırsat kolluyorlar, bir açığını arıyorlardı. O ise oyun oynuyordu istiricileriyle. Her gün yapsa da hiç sıkılmadığı, hatta eğlenceli bulduğu bir tür saklambaç oyunu vardı. Ders bitiminde sigara içmek ve gezmek amacıyla okulun bahçesine iner, etrafını çeviren öğrencilerini kendisine siper edip, ardından gidip bir ağacın arkasına sinerdi. Böylelikle sürekli takiple görevli, abesle iştigal etiketli polislerden saklanır, onların telaşa kapılıp her yeri didik didik araması karşısında koyuverirdi kampüsü ayaklandıran kahkahasını. Yemyeşil bir bahar. Zaman nasıl da hızlı ilerliyordu. Çocukluğunda uzak bir düş olan 2000'li yıllar çıkıp gelmişti. Ramon'un yaşı 40'a dayanmıştı. O günlerde kendisini havalara uçuran şifreli bir mesaj aldı. Devrimci savaşı önderlik eden hareketi, örgütlenmeden sorumlu merkez komite üyeliğiyle unutulmuştu onu. Artık hareketin liderlerinden biriydi. Doğum günü hediyesiydi adeta. Ramon'u bahtiyar eden olaylar bununla da bitmedi. Başkentten yeni dönmüştü. Üniversitede yeni öğretim ve öğrenim dönemi başlıyordu. Ülkenin çeşitli bölge ve kentlerinden gelen hareket, kadro ve sempatizanlarının okula ve öğrenci yurduna yerleştirme işini üzerine aldı. Sabah her zamanki gibi erken kalktı. Anası, evlenen kız kardeşlerini ziyarete gittiği için kahvaltı masasını hazırlama zahmetine hiç girmedi. Banyo ve tıraş faslından sonra ayaküstü bir şeyler atıştırdı. Kot pantolonunu ayağına geçirdikten sonra ütü yüzü görmeye hasret, yakası eprimiş beyaz gömleğini, onun üzerine de dirsekleri deri yamalı siyah kadife ceketini giydi. Hazırdı. Evrak çantasını kapıp attı kendini sokağa. Hava bir açık bir kapıyor, güneş bulutlarla oyun oynuyordu. Yağmur hafif bir çiseledi. Ne çok severdi yağmurda ıslanmasını. Ama bugün acelesi vardı Ramon'un. Okulun kapısında rastladı ona. Kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler arasındaydı. İşte rüyalarının kadınını bulmuştu. Dolores böyle girdi hayatına. İlk görüşte aşk. Hücre hücre duyumsadığın bir gerçek sevda. Tarifsiz. Büyüktü gözleri. İri iri ve olabildiğince güzel. Bir içim suydu. Işıl ışıl, yemyeşil. Yürek ısıtan, asla ilgisiz kalınamayan. Yutkunmana ne engel olunabilir? O sıra dışıydı ve taptaze. Yemyeşil bir bahardı herdem. Kokar mıydı göz dediğin çiçek tarlası gibi? Simsiyah saçları, buğday teni, minicik burnu, etli dolgun dudaklarıyla hayallerinin kadınını bulmuştu. Dudak kurumlarına yerleşmişti. Belliydi, muzipti ve müstehzi. Belki tekti, evet, evet tekti. O dakika fark etti. Kız çıkıp gidiyordu kapıdan. Kaynar sular döküldü sandı başından. İşini gücünü, acelesini unuttu, gitti. Güç bitti, takati kesildi. Burulmadan, düşmemek, heder olmamak gayretiyle ve son atımlık gücüyle bir kuşu tutturdu, geçti önüne. Sonra durdu, geri döndü. Tekrar göz göze gelmek için. Düşse uyanmak, yanıldığını kanıtlamak gayretiyle. Ama lanet olsun, ilk gördüğünden daha güzel ve bugüne dek gördüğü her şeyden özeldi. Şaşırma sırası kızdaydı. Ne olduğunu anlayamamış, önünü kesen ve garip garip bakan adam nedeniyle durmak zorunda kalmıştı. Ramon sesinin çatallaşacağını biliyordu. Elini yumruk yapıp ağzına götürdü. Boğazını temizledi. Az kalsın heyecandan ölecekti. İlk gençlik günlerine döndüğünü sandı. Senelerdir ulaşmayı umduğu duygular sükun etmişti. Hazırlıksızdı. Soluksuz kalabileceğini hesaplamamıştı. Neydi öyle? Hani istese yüreğini söküp verecekti. Kız da dikkatli bakışlarıyla onu inceliyordu. Açıkçası beğenmişe benziyordu kendisini. Ya da Ramon'a öyle geliyordu. Çevrelerindeki her şey durdu, hareketsiz kaldı. Ramon gülümsedi ve işten gelen bir merhaba ile ilk selamını verdi. Sonra tokalaşmak için elini uzattı. Heyecandan terleyen avucunu pantolonuna silmeyi unutmuştu. Sevda eline tutulan yüreği tomurcuklanmış, gönlünü sahibine kaptırmıştı. Antonio Bure der ya, aşkın gelişi, aklın gidişidir. Aralarında tatlı bir sohbet başlamıştı. Konu konuyu açıyor, birbirlerinden duymak ve öğrenmek istediklerini ardı ardına sıralıyorlardı. Ayakta ne kadar dikildiler bilemiyorlardı. Yorgundular, hissetmiyorlardı. Akşam olmak üzereydi. Sohbetleri gıcırdı. Ramon hangi liman kentinden aldığını unuttuğu gümüş işlemeli eski tütün tabakasını çıkardı. Bir gözü Dolores'te sardı kendine bir sigara. Zevkle tüttürdü. Cesaretini iyice toplamış olan Ramon yemek teklifinde bulundu. Dolores çekingendi. Onun kararsızlığını gören Ramon'un yüzü soldu. Dolores fazla nazlanmadı. Gülümseyerek tamam dedi. Sonra göz göze gelmemek için başını eğdi. Arkadaş olabiliriz ama ilerisini düşünme diye tembihlemeyi de unutmadı. Kanatlanmıştı sanki Ramon. Bir başka dünyadaydı. Yediği yemekten pek de bir şey anlamamıştı. Sürekli Dolores'i kesiyordu göz ucuyla. Bir yandan hararetli hararetli bir şeyler anlatıyor, diğer yandan kendini alamıyor, izlemeden, bakmadan duramıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde onu yatakhanesine bırakırken artık iyice içli dışlı, senli benli olmuşlardı. Ramon hayatın tadını yeni yeni çıkarıyordu. Mutluydu ve sırılsıklam aşık. Dolores'in de direnci kırılmıştı. Yaşamına giren ilk erkek Ramon'du ve genç kız kısa bir süre sonra onu sevdiğini kabul etmişti. Nasıl sevmesindi? Ramon şiirler yazıyordu ona ve seher güllerini derip getiriyordu. Uzatmanın anlamı yoktu. Uzatmadılar. El ele verdiler, ortak bir yaşama arzulayıp sevgili oldular. Aralarında yaş farkı vardı ama asla ayrı dünyaların insanı değildiler. Ramon'un siyasi kimliği bu nedenle Dolores'i rahatsız etmedi. Kendini ezilenlerin kurtuluşuna adayan adama karşı her zaman hoşgörülü oldu. Tüm zorlukları birlikte göğüsleyeceklerdi. Boş durmak olmazdı. Dolores de aşkını yakalayabilmek, serpilip büyüyebilmek için harekete geçti. Sürekli okudu, forum, toplantı ve gösterilere katıldı. Kadınlar özgür olsun diye çalışan, mücadele eden gruplara destek verdi. Nerede bir etkinlik varsa artık Dolores de oradaydı. Açık davrandı Ramon. Ona örgütünü anlattı. Aklına yattı Dolores'in. Davanın gönüllüsü, sempatizanı haline geldi. Ramon, sevgilisinden sadece hareketin liderlerinden biri olduğunu gizledi. Çünkü onun bile buna yetkisi yoktu. Hatta bir gün Dolores, gizemli direnç yoldaş ile tanışabilmeyi çok istediğini söylediğinde ağzındaki lokma genzine kaçtı. Dolores, öksürüp tıksıran ve bir bardak su isteyen adamın aslında için için güldüğünü o ölene dek anlayamayacaktı. Dolores, direnç yoldaşın partinin yayın organında çıkan yazılarının tiryakisiydi. Nereden bilsindi? Yanı başında harıl harıl ders notlarını düzenlediğini sandığı adamın devrime giden yolun kurmaylarından olup dahiyane saptamaları kaleme aldığından. 2001 yılının sonu geliyordu. Birlikte piknik yapmışlar, ikinci şarabı da devirmişlerdi. Ramon dikkatini çeken bir yazıyı Dolores'le paylaşmak istedi. The New York Times'dan alıntı bir haberdi. Yüksek sesle okudu Ramon. Modern tarihin en uzun eylemi başlığı ile verilmişti. Onlar kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışırken tecride ve yüksek güvenlik cezaevlerine karşı Türkiye'deki siyasi tutuklu ve hükümlerin başlattığı açlık grevi eylemi birinci yılını doldurmuştu. İnsan bir hiçtir. Ramon bin bir zahmetle aldığı evini iyice yaşlanan annesine bıraktı. Bir süre önce ikiz kız kardeşlerinden görece sakin ve kendisine daha yakın olanı, aynı zamanda Ramon'un eski bir öğrencisi olan kocasının baskısından bunalmış, hakim ilk celsede boşanmalarına karar vermişti. Ramon, babasının emanette kötü davranılmasına müsaade edemezdi. Her gece başka bir kadının yatağına demir atmaktan, mafya üyelerinin akıl hocalığı yapmaktan gayri bir işi olmayan eski öğrencisinin ağzını burnunu birbirine sokmakta gecikmedi. Genç kadın kucağında 6 aylık bebeği ana ocağına geri döndü. Ramon'un anası artık kızı ve torunuyla birlikte kalacaktı. Dolores ve Ramon ise kendi yuvalarını kuracaktı. Evliliğe hazırlanıyorlardı. Daha okulu bitmemişti Dolores'in ama ailesinden izni bir şekilde koparmıştı. Azdı paraları. Kıydılar. Yetmedi, bulup buluşturdular. Okula yakın bir semtte kiralık bir çatı katı daire tuttular. En canlı renklerle bir güzel boyadılar evi. Saksı saksı çiçeklerle iyice süslediler. Eskiciden paslı ama sağlam bir somya aldılar. Kapkacak, bir de yatak. Düzülüyordu ev yavaş yavaş. Bir arkadaşları mobilyalarını değiştiriyordu. Destek olmak için kırmızı renkli eski koltuk takımını verdi. Dostları ve akrabaları da boş durmuyordu. Herkes kesesine göre bir şey getirdi. Ne eksikleri varsa onu hediye ettiler. Ramon'un binlerce kitabı dairenin yarısını işgal etti. Ramon ve Dolores böylelikle evlerini dayayıp döşediler, aile olmak için ilk adımı attılar. Ramon'un öğrencilik yıllarından kalma külüstür bir arabası vardı. Rengi süt beyaz. 1957 model Plymouth Belvedere Sport Coupe. Otomobili daha yaşlıydı Ramon'dan. Gözü gibi bakardı ona. Saat gibi çalışırdı araba. İki sevgili el ele verdiler, aracı düğün için hazırladılar. Geline benzettiler. Düğün telaşı sarmıştı yakınlarındaki herkesi. Ayrıntılardan boğulan Ramon, her şeyin mükemmel olmasını isteyen anasına topu atmakta gecikmedi. Çünkü tek oğlumsun, bu nedenle benim dediklerim olacak diye tutturmuştu kadın. Dolores de yanına çekmekte gecikmemişti. Annesinden gelen özel istek doğrultusunda kasabalarının komünizme gönül veren Katolik rahibini evlilik törenini yönetmesi, bu mutlu izdivacı kutsaması için çağırdılar. İki gün sonra çıka geldi adam. Unutulmamak mesut etmişti onu. Aradan geçen yıllar pederi hiç değiştirmemişti. Hasretle kucakladılar birbirlerini. Düğünden bir gece önceydi. Ramon aldı karşısına Dolores'i, açık açık konuştu. Gözlerini uzaklara diken adam anlattı. Gözlerini kapatıp söylenenleri hayalinde canlandırmaya çalışan kadın dinledi. Ramon bir süredir etrafındaki çemberin giderek daraldığını hissediyordu. Junta'nın eli kulağında, tehlike ise çok ama çok yakınlardaydı. İlk hedeflerden birinin kendisi olacağından zerre şüphesi yoktu. Bilinci, sevdiğin kadını ateşe atma diyordu, yüreği sonuna kadar devam. Ramon bir an sustu. Elleri Dolores'in saçlarını merhametle okşamayı sürdürüyordu. Detaylara girmemek için uzatmadı. Sıcacık bir sesle ona kararını son kez sordu. Yüzünü Ramon'a daha da yaklaştırdı Dolores. Gözü yaşlıydı, sevgiyle baktı. Yaşanacak zorlukların kendisini asla yıldıramayacağını söyledi bir çırpıda. Ve mutluluk Ramon'un sevecen gözlerinde ifadesini buldu. Sonra nefesleri birbirine karıştı. Dolores kaybetme korkusuyla sıkı sıkı sarıldı erkeğine. Konuyu değiştirdiler, yatmadan önce her zaman yaptıkları gibi uzun uzun dertleştiler. Sabah erken kalktılar. Dolores, babaannesinden kalan gelinliği son bir kez elden geçirdi. Yetenekliydi hani, Tacını da kendisi yaptı, düğün çiçeğini de. Annesinin hediyesi inci kolyeli boynunu süsledi. Nedim elini de üstlenen çocukluk arkadaşının yardımıyla duvağı takar takmaz günlerdir damatlık giymemek için çocukça kaprisler yapan bir gömlek bir de pantolon yeter de artar bile diyerek huzursuzluk çıkaran Ramon'un yanına koştu. Evi bir nevi tımarhaneye çeviren bilmiş kadınlar kümesi uğursuzluk getirir diye onu engellemeye çalıştı. Nafileydi tüm çabaları. Dolores dediğim dedikti. Ramon'u köpürmüş bir halde buldu. Yapmacık bir sinirle kravatını bağlamaya çabalıyordu. Gelinliği içinde melekleri andıran Dolores'i görünce yelkenleri suya indirdi. Sahici bir gülümseme yayıldı yüzüne. Neden bu kadar huysuzsun? Koca adam oldun ama hala bebek gibi davranıyorsun. Bu bana ters geliyor. Aklı fikri kızları zenginliğiyle etkilemek olan balo gediklisi, şaşaa düşkünü, zengin bir züppe değilim ben. Ayrıca kendimi şu kıyafetler içinde yaşlı bir kumarbaz gibi hissediyorum. Hadi bırak nazlanmayı, bak daha tıraş bile olmamışsın. Oyalanacak vaktimiz kalmadı. Fotoğraf çekimi için 2 saat sonra randevumuz var. Hem böyle çok daha yakışıklı görünüyorsun. Beni öpersen dediklerini büyük bir keyifle yaparım. Yoksa şuradan şuraya adımımı bile atmam, haberin olsun. Dolores kaderine boyun eğdi, usulca yaklaştı Ramon'a, yetişebilmek için ayak parmakları ucunda yükseldi. Ateşli bir öpüşmeyi dışarıda bekleşen kadının ısrarı üzerine kapıyı çalan ve kim olduğu anlaşılsın diye yüksek sesle öksüren rahip kesti. Bunun daha akşamı var, avuntusuyla gülerek ayrıldılar birbirlerinden. Uzak bir kentte yaşayan Dolores'in annesi ve babası, 7. ve en küçük çocukları olan Dolores'i mutlu gününde yalnız bırakmamak için bir hafta önce gelmişlerdi. Ağabey ve ablaları ise her boydan ve her yaştan çocuklarıyla birlikte düğün gününe zar zor yetişebildiler. Sadece Dolores'i canı gibi seven en büyük ağabeyi katılmamıştı onlara. Adam karısı ve çocuklarını göndermeyi ise ihmal etmemişti. Subaydı, sağ görüşlü ve muhafazakardı. Ramon'un komünist olması ondan nefret etmesine yetiyor ve artıyordu. Ve bunu saadetten uçan kız kardeşine söylemekten çekinmemişti. Ailelerin ve eski dostları rahibin kutsanmış evlilik istekleri karşısında daha fazla dayanamadılar, tuttular kilisenin yolunu. Küçük kilise tıka basa dolmuştu. Herkes hemfikirdi. Dolores ve Ramon bugüne dek gördükleri çiftler arasında birbirine en çok yakışanıydı. Peder artık gelini öpebilirsin demeden önce karşılıklı sevgi ve saygılarının ömür boyu sürmesini diledi ve birleştirdi onları. Kısa sürmüştü seremoni. Göz kamaştırmaktan haliyle uzak, sadece sevgiyle süslenmiş bir düğün töreniyle dünya evine girdiler. İzdivaç böylelikle hasıl oldu. Akşam ise yoldaşlarının tertiplediği eğlenceye katıldılar. Kendini erken emekli etmiş, yaptığı muhteşem mojitolarıyla iyice ünlenmiş Kübalı bir arkadaşlarına ait, zaman zaman hareketin gizli bir karargah olarak da kullandığı denizin kıyısındaki barda Ramon ve Dolores için toplandılar. İnsanların mutluluğu göz bebeklerinden okunuyordu. Devrim bir tren gibi rayına oturmuş ve yoluna devam ediyordu. Evlenen yoldaşlarıyla sarmaş dolaş oldular. Ramon'u eski kod adıyla tanıyorlardı. Zaten partilerinin genel sekreteri, birkaç merkez komite üyesi ve bir avuç komutan rütbesindeki dağ kadrosu dışında onun esrarengiz direnç yoldaş olduğunu bilen de yoktu. Bilselerdi, şüphesiz sevinçleri katlanırdı. Yine de sarhoş olmaktan kimse onları alıkoyamazdı. Deli gibi içtiler, sabaha dek dans ettiler. Kadehler önce umuda ve yarınlara, sonra yeni evlerin mutluluğu ve esenliğine kaldırıldı. Aynı saatlerde kuş uçuş mesafede Dolores ile Ramon'un kaderlerini de belirleyecek karanlık planlar masaya yatırılıyordu. Ülkenin en zengin adamının üzerini kara bulutlar kaplamış şatovari köşkünde diğer patronların da katılımıyla gizli bir toplantı yapılıyordu. Üst düzey komutanlar ve polis şeflerinin de artık gözden çıkarılmış ve işlevsiz hale getirilmiş hükümetten habersiz davet edildiği mini zirvenin ABD'li diplomatlar ve CIA ajanları tarafından organize edildiği daha ilk bakışta anlaşılıyordu. Zenginliği ve soyluluğu ile her fırsatta övünen adam bir burjuvaya yakışan sahte nezaketle konuklarını yemek masasına davet etti. Ağzından asla eksik etmediği kaliteli puronun dumanını kaba olmaktan gurur duyan bir edayla kendisine eşlik eden kadının yüzünü üfleyen ve küllerini ise kül tablası niyetine pırıl pırıl parlayan zemine silkeleyen bol yıldızlı komutan hemen konuya girdi. Harekete geçmek için aslında geç bile kaldık. Hareketsizliğin o kendine özgü rahatlığı beraberinde bize yılgınlığı da getirdi. Tepkisiz kaldık. Hainler başkentin göbeğinde subaylarımızı öldürmeye başladı. Yakında sıra iş adamlarına ve toprak sahiplerine de gelecek. Düşmanlarımız hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Amerikalılar tehlikesizi de bekliyor. Hatta hedefleri arasında önceliği size vereceklerinden kuşkunuz olmasın. Yapılacak ilk iş yönetime bir an önce el koymak. Lider kadroları temizledikten sonra nasıl olsa gerisi gelir. Çiçek bozuğu yüzünü kaşımayı tik haline getiren şişman ötesi toprak ağası iyice gömüldüğü koltuğundan kımıldamadan müdahale etti. Peki kim lider, kim değil? Bunu nasıl anlayacağız? Suçluyu suçsuzdan nasıl ayıracağız? Arka arkaya yuvarladığı kadehlerden dolayı dili peltekleşen şom ağızlı polis şefi yanıt vermekte gecikmedi. Il Duce, Benito Mussolini, insan bir hiçtir derdi. Konuşulanları aklının bir köşesine kaydetmeyi sürdüren evin uşağı, diğer yandan servis yaptığı sertifikasız sersemlere ve ol cümle ahmaklara rahmet okuyordu. Hareketin adamıydı. Yıllardır gizlemişti kendini. Efendilerinin güvenini kazanmıştı. Şimdi görev sırası onundu. Burada yaşananlar dışarı ulaştırılmalıydı. Karar o gece verildi. Junta hazırlıklarına başlanacaktı. Amerikalılardan alınacak yeni silahların gelmesi, kontrgerillanın büyütülüp güçlendirilmesi, paramiliter grupların desteklenmesi ve planlarının tıkır tıkır işleyebilmesi için belki birkaç aya ihtiyaçları vardı. Ancak bu onların ölüm listeleri hazırlamalarını engel değildi. Ev sahibinin burada bulunanlar fırsat bu fırsat hoşlanmadıkları ve aynı havayı solumak istemedikleri insanları da listeye alsınlar teklifi kahkahalarla karşılandı. Şimdi artık şampanyalar patlatılabilirdi.